Ayrım 24, Gülümseyen Adam, Henning Mankell, sayfa 310. Wallander emniyete döndüğünde masasının üzerinde Farnholm şatosundan birisinin aradığını ve Dr. Harderberg'in onu saat 7.30'da beklediğini bildiren bir not gördü. Wallander Martinson'u bulmaya gitti. Soracakları ve şimdilik saklı tutacakları konuları belirlemek için hazırlanmaları gerekiyordu. Koridorda odasından çıkan Swedberg'le karşılaştı.
Martinson onu evinden aramanı istedi dedi Swedberg. Bir süre önce çıktı, neden bilmiyorum.
Wallander odasına dönüp Martinson'un numarasını çevirdi.
Üzgünüm, gelemeyeceğim dedi Martinson. Eşim hasta, bebek bakıcısı da bulamadım. Benim yerime Swedberg'le gidebilir misin?
Swedberg az önce çıktı. Nereye gittiği hakkında hiçbir fikrim yok.
Üzgünüm dedi Martinson.
Endişelenme, elbette evde kalmalısın. Bir şekilde çözüm bulurum.
Björk'le git dedi Martinson alaycı bir şekilde.
Haklısın, öyle yapabilirim dedi Wallander bütün ciddiyetiyle. Bunu düşüneceğim.
Oysa telefonu yerine koyduğu an Farnholm şatosuna yalnız gitmeyi kafasına koymuştu. Başından beri yapmak istediği şeyin zaten bu olduğunu anladı. Bir polis olarak en büyük zaafım diye düşündü. Daima yalnız çalışmayı tercih ediyorum. Yıllar geçtikçe bunun sahiden de bir zaaf olup olmadığını sorgulamaya başlamıştı. Görüşmeye sükunet içinde yoğunlaşabilmek için vakit kaybetmeden emniyetten ayrıldı, arabasına binip yola çıktı ve üst adı geride bıraktı. Rüzgar gerçekten de kasırga gibi esiyordu. Araba sallanıyor, zangır zangır titriyordu. Yırtık pırtık görünümlü bulutlar gökyüzünde hızla ilerliyordu. Babasının Löderup'taki evinin çatısının fırtınaya nasıl dayanacağını düşündü. Aniden biraz opera dinleme ihtiyacı hissetti, arabayı emniyet şeridine çekip otomobilin içindeki ışığı açtı. Ama hiçbir kasetini bulamadı ve o anda bunun kendi arabası olmadığı kafasına dank etti. Christiansen'a doğru yola devam etti. Harderberg'e ne diyeceğini düşünmeye çalıştı fakat iple çektiği şeyin görüşmenin kendisi olduğunu keşfetti. Farnholm'daki adamın okuduğu basın haberlerinde bile tek bir fotoğrafı yoktu ve Höglund adamın gerçekten de fotoğraflanmaktan haz etmediğini söylemişti. Birkaç kez o da yalnızca personeli etrafta fotoğrafçı olmamasını sağladığında halk arasına çıkmıştı. İsveç televizyonunda yaptıkları bir araştırma arşivlerinde ona ait tek bir görüntü olmadığını ortaya çıkarmıştı. Wallander şatoyu ilk ziyaret edişine adımsadı. O zaman çok zengin insanların ayırt edici özelliklerinin sessizlik ve başkalarıyla aralarına mesafe koymaları olduğu dikkatini çekmişti. Şimdi başka bir özellik daha ekleyebilirdi. Onlar görünmezlerdi. Harika bir mekanda bulunan meçhul insanlardı. Tome Lilla'ya varmadan hemen önce farlarıyla hipnotize olmuş gibi görünen bir tavşana çarptı. Arabayı durdurup kendisini neredeyse uçuracak gibi şiddetli eser rüzgarın içine daldı. Tavşan yolun kenarında uzanmış yatıyor, arka ayaklarıyla tepiniyordu. Wallander yeterince büyük bir taş aradı fakat bulduğu sırada tavşan çoktan ölmüştü. Tavşanı ayak ucuyla hendeğe doğru itekledi ve ağzında buruk bir tatla arabasına döndü. Rüzgar o kadar sert esiyordu ki neredeyse tuttuğu kapıyı ellerinden söküp atacaktı. Tomelilla yoluna devam etti. Sonra bir kafede durup sandviç ve bir fincan kahve söyledi. Saat 6'ya çeyrek vardı. Not defterini çıkarıp görüşmede taslak olarak kullanacağı soruları yazmaya başladı. Gergindi. Gerginliği katille yüz yüze gelmeyi beklediği anlamına geliyordu. Kafede yeniden kahve alıp düşüncelerini başıboş bırakarak bir saate yakın kaldı. Bir süre sonra kendisini Rüdberg'i düşünürken buldu. Bir an için Rüdberg'in yüzünü hayalinde canlandırmakta güçlük çekti ve bu durum onu endişelendirdi. Rüdberg'i unutursam ölü ya da diri sahip olduğum tek gerçek dostumu kaybetmiş olurum diye geçirdiği içinden. Hesabı ödeyip çıktı. Kafenin dışındaki tabela rüzgardan devrilmişti. Arabalar hızla görünüp kayboluyordu ama içlerindeki insanlar seçilmiyordu. Gerçek bir Kasım fırtınası diye düşündü yola koyulduğunda. Kış kapılarımızı tekmeleyerek açtı. Şatonun girişine saat 7:25 geçe ulaştı. Ström'ün gelip kendisini karşılamasını bekledi fakat kimse gözükmedi. Güvenlik kulübesi terk edilmiş gibi görünüyordu. Derken kapılar sessizce kayarak açıldı, arabayı şatoya doğru sürdü. Güçlü spot ışıkları şatonun cephesini ve önündeki alanı aydınlatıyordu. Bir film seti gibiydi, gerçekliğin kendisi değil, bir görüntüsü. Merdivenlerin önüne gelince durup motoru istop etti. Arabadan inerken şato kapısı açıldı. Merdivenlerin yarısına geldiğinde şiddetli rüzgarla tökezledi ve not defterini düşürdü. Sayfalar rüzgarla uçup gitmişti. Wallander başını iki yana sallayarak merdivenleri çıktı. Kısa saçlı genç bir kadın onu karşılamak için bekliyordu. ''Kağıtlar önemli miydi?'' diye sordu kadın. Wallander kadının sesini tanımıştı. ''Sadece not defteri'' diye cevap verdi. ''Toplaması için birini göndeririz'' dedi Jenny Lind. Wallander kadının büyük küpelerine ve siyah saçlarındaki mavi kurdelelere baktı. ''Önemli değildi'' karşılığını verdi. Jenny Lind Wallander'i içeri aldı ve kapı arkalarından kapandı. ''Yanınızda birisinin olacağını söylemiştiniz'' dedi Jenny Lind. ''Arkadaşım gelemedi.'' Wallander büyük merdivenin yanındaki kuytuda iki adamın dikildiğini fark etti. İlk ziyaretinde gördüğü gölgeleri anımsadı. Yüzlerini seçemiyordu ve bir an gördüklerinin gerçekten bir canlıya mı yoksa savaş zırhına mı ait olduğunu merak etti. ''Biraz sonra Doktor Harderberg burada olacak.'' dedi Jenny Lind. ''Kütüphanede bekleyebilirsiniz.'' Kadın Wallander'e koridorun solundaki kapıya kadar eşlik etti. Wallander taş zeminde yankılanan kendi ayak seslerini duyabiliyordu. Önünde yürüyen kadının nasıl bu kadar sessiz hareket edebildiğini merak etti. Fakat o anda kadının yalın ayak olduğunu şaşkınlıkla gördü. ''Soğuk değil mi?'' diye sordu Wallander kadının ayaklarını göstererek. ''Yerde ısıtma var.'' dedi Jenelin ifadesizce ve kütüphaneyi gösterdi. ''Notlarınızı bulmaya çalışacağız.'' diye ekledi ve Wallander'i yalnız bırakarak kapıyı kapattı. Wallander kendisini kitap raflarının sıralandığı büyük, oval biçimli bir odada buldu. Ortada birkaç deri koltuk ve servis masası vardı. Işıklar loştu ve gri şölenin aksine burada yerde şark halıları vardı. Wallander sessizce durup etrafı dinledi. Dışarıdaki fırtınaya ait hiçbir ses duymamasını garipsedi. Derken odanın ses geçirmez olduğunu fark etti. Gustav Torstensson'un yaşamının son akşamını geçirdiği, işvereni ve kimliği meçhul birkaç kişiyle görüştüğü yer burasıydı. Wallander etrafına bakındı. Bir sütunun arkasında tuhaf şekilli balıkların yavaşça yüzdüğü büyük bir akvaryum keşfetti. Alt kısmında altın tozu var mı diye görmek için yakınına gitti. Kum gerçekten de parıldıyordu. Odayı dolaşmaya devam etti. ''Gözlendiğimden eminim.'' diye düşündü. ''Hiçbir kamera göremiyorum ama kameralar burada bir yerde, belki kitapların arasındadırlar ve loş ışığa rağmen elverişli görüntü alabilecek kadar hassas olmalılar. Elbette ses kayıt cihazları da vardır. Yanımda birisinin olmasını bekliyorlardı. Öyle olsaydı bizi bir süreliğine yalnız bırakıp ne konuştuğumuzu duyacaklardı.'' Wallander Harderberg'in odaya girdiğini duymadı ama artık yalnız olmadığını hissetti. Arkasını döndü ve şatafatlı deri koltuklardan birinin yanında dikilen bir adamı gördü. ''Komiser Wallander'' dedi adam ve gülümsedi. Daha sonraları Wallander bu gülümseyişin adamın bronzlaşmış yüzünü hiç terk etmediğini hatırlayacaktı. Bu gülümsemeyi asla unutamayacaktı. ''Polis aradığında biz üzerimize düşeni yaparız.'' Sesi alışılmadık biçimde cana yakındı, el sıkıştılar. Harderberg tertemiz ve şüphesiz çok pahalı ince çizgili bir takım elbise giymişti. Wallander'in ilk izlenimi her şeyinin kusursuz oluşuydu. Giysileri, hareket tarzı, konuşma şekli ve yüzünden eksik etmediği gülümsemesi. Koltuklara oturdular. ''Çay hazırlattım.'' dedi Harderberg dostça bir havayla. ''Umarım çay alırsınız komiser.'' ''Evet lütfen.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Özellikle de böyle havalarda. Gerçi Farnholm'deki duvarlar hayli kalın olmalı.''
Sanırım rüzgarı duyamadığınızı kastediyorsunuz, haklısınız. Gerçekten de duvarlar kalın. Dayanıklı olmaları için bu şekilde yapıldı. Hem düşman saldırılarına hem de şiddetli rüzgarlara karşı.
Bugün iniş yapmak daha zor olmuş olmalı. Everode mi yoksa Sturup'a mı indiniz?
Sturup havaalanını kullanırım. Oradan uluslararası rotalara daha kolay çıkabiliyoruz. Fakat iniş kolay oldu çünkü en iyi pilotlarla uçarım.
Wallander'in ilk gelişinde gördüğü Afrikalı kadın yine ortaya çıktı. Çayları doldururken sessizce beklediler.
Bu çok özel bir çaydır dedi Harderberg. Wallander bu öğleden sonra okuduğu bir şeyi hatırladı.
Kendi çay bahçenizden gelmiş olmalı. Harderberg'in yüzünden eksilmeyen gülümseyişi kendisine ait çay bahçelerinden Wallander'in haberdar olmasına şaşırıp şaşırmadığını anlamayı imkansızlaştırıyordu.
Epey bilgi sahibi olduğunuzu görüyorum Komiser Wallander. Longhorn'un Mozambik'teki çay bahçelerinde hissemiz olduğu doğru.
Çok iyi. Dünyanın dört bir tarafında ticaret yapmanın nasıl bir şey olduğunu hayal etmek benim için çok zor. Bir polis memurunun hayatı daha farklıdır. Ama öte yandan sanırım Wimmerby'den çıkıp Afrika'daki çay bahçelerine giden yolculuğunuzda ilk zamanlar zorlanmış olmalısınız.
Doğrusu uzun ve yorucu bir süreçti.
Wallander Harderberg'in açılış konuşmasını görünmez bir engelle sona erdirdiğini aklına yazdı. Endişelendiğini hissederek çay fincanını servis masasına koydu. Karşısındaki adamdan kontrollü ama görünüşe göre sınırsız bir otorite yayılıyordu. ''Sanırım görüşmeyi kısa ve öz tutabiliriz.'' dedi Wallander. Dışarıdaki fırtınaya ait en ufak bir ses duyamadığı bir duraksamadan sonra. Şatonuzu ziyaret ettikten sonra evine dönerken trafik kazasında ölen avukat Gustav Torstensson aslında öldürüldü. Suçu örtbas etmek için olaya kaza süsü verildi. Kimin öldürdüğünü bir kenara bırakırsak onu canlıyken gören en son kişi sizdiniz.
İtiraf etmeliyim ki bu olayları aklım almıyor. Zavallı yaşlı Gustav Torstensson'u kim öldürmek isteyebilir ki?
Biz de kendimize bunu soruyoruz. Kim bu olayı kaza kılıfına sokacak kadar soğukkanlı olabilir?
Bazı öngörüleriniz olmalı.
Evet var ama korkarım daha fazlasını söyleyemem.
Anlıyorum. Olanlar nedeniyle ne kadar rahatsız olduğumuzu tahmin edebilirsiniz. Yaşlı Torstensson güvenilir bir çalışandı.
Oğlunun da öldürülmesi meseleyi daha da karıştırdı. Onu tanıyor muydunuz?
Hiç tanışmadım. Ancak olanları tabii ki duydum.
Wallander endişelerinin arttığını hissetti. Harderberg istifini hiç bozmamıştı. Wallander genelde birisinin doğruyu söyleyip söylemediği konusunda çabucak bir kanaat edinirdi. Fakat bu adam, karşısındaki adam farklıydı.
Bütün dünyada yatırımlarınız var.
Milyarlarca ciroluk bir imparatorluğu yönetiyorsunuz. Eğer doğru anladıysam dünyadaki en büyük işletmeler arasında sayılmaya çok yakınsınız.
Önümüzdeki sene Kankaku Securities ve Pechiney International'ı geride bırakmış olacağız ve bunu yaptığınızda dünyadaki en büyük 1000 şirketten biri olacağınız.
Söylediğiniz şirketleri daha önce hiç duymamıştım.
Kankaku Japon, Pechiney ise Fransız firması.
Çok bilmediğim bir dünya. Gustav Torstensson için de yabancı bir dünya olmalı. Hayatının çoğunu taşrada sıradan bir avukat olarak geçirdi çünkü. Ama buna rağmen kuruluşunuzda ona yer verdiniz.
Dürüstçe söylemek isterim ki bu karara kendim de hayret ederim. Fakat Farnholm şatosunu İsveç'teki merkezimiz haline getirdiğimizde buranın yerlisi bir avukat ihtiyacı doğdu. Torstensson bana tavsiye edilmişti.
Kimin tarafından?
Ne yazık ki hatırlayamıyorum.
İşte bu diye düşündü Wallander. Bal gibi de kim olduğunu biliyor fakat söylememeyi tercih etti. Harderberg'in duygusuz yüz hatlarındaki güçlükle fark edilebilen bir değişiklik Wallander'in gözünden kaçmamıştı. Bildiğim kadarıyla size özellikle ekonomik danışmanlık yapmış.
Diğer ülkelerle yaptığımız ticari işlemlerin İsveç kanunlarıyla uyumlu olup olmadığını kontrol ederdi. Oldukça titizdi, ona çok güvenirdim.
Son akşam dedi Wallander. Sanırım bu odada birlikteydiniz. Toplantı ne hakkındaydı?
Kanada firması Horsham Holdings'in Almanya'da sahip olduğu bazı mülkler için teklif vermiştik. Anlaşmayı sağlama almak için birkaç gün sonra Peter Musk'la görüşecektim. Bu yüzden toplantıda herhangi bir resmi engel olup olmadığını müzakere ettik. Bizim teklifimiz bir kısmını peşin, bir kısmını hisse olarak ödemekti.
Peter Munk, o da kim?
Horsham Holdings'in ana hissedarı, şirketi yöneten kişi.
O akşamki görüşmeniz rutin bir görüşme miydi?
Hatırladığım kadarıyla evet.
Anladığıma göre başka kişiler de varmış.
İtalya Ticaret Bankası'ndan iki yönetici vardı. Almanya'daki mülkler için Monte Dison şirketindeki hisselerimizle ödeme yapma düşüncesindeydik. İşlem İtalya Ticaret Bankası tarafından yürütülecekti.
Dipnot, Monte Dison şirketi 1966-2001 yılları arasında İtalya'da kimya sektöründeki en büyük şirket. O kişilerin adlarını alabilirsem minnettar olurum. Onlarla da görüşmemiz gerekebilir.
Tabii ki.
Anladığım kadarıyla Gustav Torstensson toplantıdan sonra Farnholm'den ayrıldı. O akşam onunla ilgili sıra dışı bir şeye şahit oldunuz mu?
Hiçbir şey fark etmedim.
Peki neden öldürülmüş olabileceğine dair bir fikriniz var mı?
Hiçbir anlam veremiyorum. Yalnız yaşayan yaşlı bir adamı kim öldürmek isteyebilir ki?
Evet, asıl soru bu. Onu kim öldürmek isteyebilir? Ayrıca kim birkaç hafta sonra oğlunu vurmak isteyebilir?
Sanırım bir ipucu olduğunu belirtmiştiniz.
İpucumuz var ama elimizde bir cinayet sebebi yok.
Keşke size yardım edebilsem. Kayda değer hiçbir şey olmasa bile bu konuyla ilgili gelişmelerden beni haberdar etmenizden memnun olurum.
Size başka sorular sormak için tekrar gelmem gerekebilir, dedi Wallander ayağa kalkarken.
Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım.
Tekrar el sıkıştılar. Wallander buz mavisi gözlerin ve gülümseyen yüzün ötesine bakmaya çalıştı. Fakat o sırada görünmez bir duvarla karşı karşıya kaldı.
Şu binaları alabildiniz mi?
Hangi binaları? Almanya'daki. Harderberg'in gülümsemesi daha da büyüdü.
Elbette, bizim için çok iyi bir anlaşmaydı.
Kapıda vedalaştılar. Jenny Lind, Wallander'e çıkarken eşlik etmek için çıplak ayakla kapının önünde bekliyordu.
Not defterinizi bulduk, dedi büyük giriş holünde yürürlerken ve bir zarf uzattı.
Wallander gölgelerin artık orada olmadıklarını gördü.
Sanırım zarfta İtalyan banka müdürlerinin isimleri de var, dedi Wallander.
Kadın gülümsedi.
Herkes gülümsüyor diye düşündü Wallander. Bu gölge adamlar için de geçerli mi acaba?
Janeline kapıyı arkasından kapattı. Dış kapılar sessizce açıldı ve Wallander kapılardan geçtikten sonra rahatladığını fark etti. Şatonun arazisinden çıktığında şiddetli rüzgarı yeniden hissetti. Burası Gustav Torstensson'un o gece arabasını sürdüğü yer diye düşündü. Aşağı yukarı benimle aynı saatlerde. Bir an korktuğunu hissetti. Omzunun üzerinden arka koltukta birisi var mı diye baktı. Fakat kimse yoktu. Soğuk bir hava akımı pencereden içeri girmeye çalışıyordu. Doktor Harderberg'i gülümseyen adamı düşündü. O diye geçirdi içinden. Gerçekleri tam olarak bilen kişi o.
24. ayrımın sonu. Sayfa 321.